Ayrım 6.
Akıl etse bari diye mırıldandı kendi kendine. Yutkundu, sustu. Ne diyordunuz dedi genç adam. Anlatın ne olur. Kadınların konuşmalarında bu özellik çok ilgimi çeker. O anlaşılmaz geçişler, bağlantısız sanılan, yaşamın özüne birdenbire inen saptamalar. Bence kadınları en ağır koşullarda bile dayanıklı kılan bu konuşma biçimidir. Yere sağlam basan bu dildir. Evi düşünüyordum da, çocuklara kalın bir şeyler giydirmeyi unutmasa diyordum. Bülent, kocam, temizlikçi kadın bu sabah erkenden gelecek. Sütlerini içirip okula yollayacak ama yine de bir şeylerin unutulacağından, aksatılacağından korkuyorsunuz. Tedirginsiniz. Uyurken dişlerinizi gıcırdattınız bir ara. Son günlerde çok diye başladı. Sonra hiç tanımadığı, üstelik kendisinden çok genç birine açılmanın yakışık almayacağını düşündü. Yorgunsunuz, kaygılısınız öyle mi? Evet. Güne başlayacak, uyanacak gücü bulamıyorsunuz. Evet, nereden bildiniz? Siz daha çok genç. Genç adam içten bir kahkaha attı. Bir çocuğun pürüzsüz kahkahasına. Ufak ayrıntılardan öyküler çıkarmaya bayılırım da dedi. Uyurken çantanız düştü kucağınızdan. Zırzırı bozukmuş. Ne var ne yoksa yere döküldü. Kitabınızı, küçük kızın armağanını hepsini topladım, yerleştirdim. Siz bir bakın yine de. Küçüğün kız olduğunu nereden biliyorsunuz peki? Dedi şaşkınlıkla. Çok kolay. Paketteki pembe ipek kurdeleden. Kızlara pembe, erkeklere mavi değil midir? Bir süre çok iyi anlaşan, konuşmaya bile gerek duymayan iki sıra arkadaşının rahatlığıyla sustular. Vagon soğumaya başlamıştı. Sahanlığın sarsıldığını duydular. Biri yerine dönüyordu koltuğuna. Gerçekten çok yorgunum bu ara dedi telaşla. Yorulacak bir şey yaptığım yok ya aslında. Her zamanki ev işleri hayhuy. Kardeşim bebeğin doğduğunu yazdığında gitmek istemedim önce. Ama Bülent üsteledi. Küçük değişiklikler bazen iyi gelirmiş. Bilmiyorum. Her neyse artık yola çıktık. Konuşmayı uzatmamak için koltuğun arkalığına sıkıştırılmış kitabına uzandı. Kafka'yı çok mu seversiniz dedi genç adam. Çok. Belli aralarla döner döner okurum. Bana çok karanlık gelmişti ilk okuduğumda. Belki de daha yalın, daha gerçekçi, aydınlık bir edebiyata ilgi duyduğumda. Sizin yaşınızdayken bana da öyle gelmişti. Ama sonraları, zamanla, karanlık ya da kapalı yanı pek kalmıyor. Gündelik gerçeğin düşünülemeyecek kadar korkunç olabileceğini kavruyorsunuz. Bir öksürük duydular. Arka sıralarda oturan yaşlı bir hanımdı. Dönüp baktığında onun camsı, ihtiyar, meraklı bakışlarıyla karşılaştı. Peki siz bir şeyler yazıyor musunuz? Dedi genç adam. Lisedeyken yazıyordum. Yayınlamayı bir türlü göze alamadım ama. İstediğim kadar iyi değildi kahramanlarım. Dergilere, dergi yöneticilerine falan başvurmak da içimden gelmiyordu doğrusu. İç dünyamı kimselerle paylaşmak istemiyordum sözüm ona. İyi etmişim. Çünkü bu bir sürdürme, bir direnme sorunu. Şimdi okuduğumda çok uzak, çok özentili geliyor yazdıklarım. Yine de ara sıra dedi genç adam dalgın dalgın. Yani tango ağzıyla söylersek yalnız kaldığın geceler onların yarım kalmış minik başyapıtlar olduğunu düşünüyorsun. Gözlerin doluyor. Kadir bilinmemiş inceliklere yanıyorsun. Evet. Sonra ormana çıkarken arkandaki yola özenle serptiğin kırıntıları arıyorsun. Onları toplayarak sılaya dönmeyi kuruyorsun. Kafka okumak, eski bir şarkının sözlerini anımsamak, bir gül kokusunu izleyip bahçeyi bulmak ya da bir konuşmanın kilometre taşlarına basa basa eski, kendine dönmek gibi değil mi? Küçük serçelerden iz bile kalmamıştı ama. Şimdi kar, kalın tüylü kuyruğunu dolamıştı vagonun çevresine, keyifle hırıldıyordu. Birden tısladı, camlar yaşardı boydan boya. Yaşlı kadın yine öksürdü. Lapa lapa yağıyordu dedi, hiç kesilmeyecek sanmıştım. Neyse kesildi, yine de buradan gidemeyiz bana kalırsa. Birazdan yol açılır dedi genç adam, umudu elden bırakmayalım. En arkada oturan çifte baktı yaşlı kadın. Genç kız, galiba nişanlısı olan delikanlının omzuna yaslanmış uyuyordu. Delikanlı geceden kalma eskimiş gazetelere göz gezdiriyordu. Sizler için, gençler için önemli değil tabii dedi yaşlı kadın. Yaşamın kıyılarına düşmanca asılarak siz konuşuyorsunuz. Ben vagon restorana kadar uzanayım dedi genç adam. Belki çay demlemişlerdir. Çay içerek ısınırız biraz. Çayları ben ısmarlasam olmaz mı? Çantasına uzandı. Kağıtları, kimliği, cüzdanı, her şey yerli yerindeydi. Çocuklar gibi sevindi. Ekledi telaşla. Kızmazsın değil mi? Ne kızması diye bir kahkaha attı genç adam. Hiç bozukluğum da yok zaten. Aslına bakarsan fazla bütün param da yok ya. Asıl iş cüzdanımı bulabilmek. Buldum buldum dedi neşeyle. Bu kadar dağınık değilimdir aslında. Ama dedim ya son günlerde bir tedirginlik. Bavulumu bile 3 kere yeni baştan yaptım. Fazlalıkları attım. Derken kar bastırınca kalın bir şeyler koymak gerekti. Şimdi iyisiniz ama. İyiyim. Ben biraz dolaşayım. Ne olup bitiyor anlamaya çalışayım. Genç adam gidince çantasına uzandı yine. Aynayı aldı, baktı, yüzünü inceledi. Sabah yaptırdığı saçları terden, kardan ıslanmış, kıvırcıklar sarkıp yanaklarına yapışmıştı. Göz boyası akmış, göz uçlarındaki kırışıklıklar iyice açığa çıkmıştı. Garip dedi kendi kendine. Kaç saat oldu yola çıkalı? Buyurmaz mısınız hanım kızım dedi yaşlı kadın. Kuru pasta paketini uzatıyordu. Çaylar gelsin de dedi, sağ olun. Genç eşiniz mi? Değil diye kekeledi. Şey, bir aile dostumuz, bir tanıdık. Genç adamın kim olduğunu, nereye gittiğini bile sormadığını kavradı birden. Kırıntıları bulmak, korkuyu aşıp korkma özgürlüğüne kavuşmak yetmişti. Sormamıştı. Onun koltuğunun arkalığına baktı. Özenle daktilo edilmiş, beyaz kağıtlarla dolu kalın bir dosya. Bir doçentlik tezi olsa gerek. Ankara'ya bu yüzden gidiyor olmalı. Tezini kurula sunmaya. Eğildi, başlığı tersten okumaya çalıştı. İletişim açısından doğal dil ve seslenme türleri. Bu pencere açılmıyor mu dedi hoyrat bir ses. İrkildi. Bu adamı hiç görmemişti daha önce. Adam kıllı parmaklarıyla cama uzandı, zorladı. Uzanırken gömleği sıyrılıyor, kararmış eti görünüyordu aradan. Aman oğlum sakın açmayın dedi yaşlı kadın. Zaten buz gibi oldu. Her gün bir gecikme, her gün yolda kalırlar. Yine de bir şey yedeklemeyi akıl etmezler itoğlu itler dedi adam. Hiçbiri yok ortalıkta. Kodunsa bul. Aynayı çantasına yerleştirdi. Adamın sırnaşık bakışlarından etkilenmemiş görünmeye çalıştı. Ya hanım teyze dedi adam. Hep başkaları sohbet edecek değil ya. Şu vagonda kaç kişiyiz ki? Artık aile olduk. Yolculuk ne tarafa dedi yaşlı kadın. Ne fark eder ki hanım teyze? Biz her hafta bu yolu alıyoruz. Bu tren evimiz oldu çıktı. Ne olduğunu biliyorsunuzdur o zaman siz dedi yaşlı kadın. Neden kaldık yolda? Hemzimin geçitte kaza olmuş. Senin anlayacağın bugün buradayız. Belki gecede. Ah yapmayın efendi oğlum diye haykırdı yaşlı kadın. Ben donarım bu soğukta. Korkma hanım teyze, dostlar yalnız bırakmazlar bizi, dedi. Adam egemenliğinin tadını çıkarıyordu. Minibüslere doluşup gelirler birazdan. Trenin yolda kaldığını öğrenince atlar gelirler. Artık rakı mı istersin, en yeni kasetler mi? İyi iyi, dedi yaşlı kadın. Aman oğlum, sen başımızda oldukça. Estağfurullah, dedi adam. Neden, diye düşündü. Neden korkuyorum? Tam atlatmışken. Gözlerimin içi terliyor sanki. Uzun bir süredir yaşamanın dışında kaldım. Ev içinde, kalabalıktan uzakta. O yüzdendir. Ya da kitabın etkisidir. Ne bileyim, bastıran kardır, gördüğün düştür. Bir nedeni olmalı. Duvarlara asılmış yaftaları, ilanları, demiryolu dergisini gözden geçirdi. Gerçeklerin çağrısına sığındı. Efendi kardeşimiz nerede kaldı dedi adam. Altın dişlerini göstererek sırıttı. Sizi yalnız bıraktı. Kapı aralanınca Ayaz doldu içeri. Yaşlı kadın hırkasını çıkardı plastik çantadan giydi. Adamlar yaklaştı. Çay kalmamış dedi genç adam bitkin bir sesle. Sular akmıyor. Kimsenin bir şey bildiği yok. Tren bomboş. Vagon restoranda masalar kurulmuş ama kimse yok. Sevgili dinleyiciler, son aldığımız haberlere göre Hemzemin geçidinde bir kaza olmuştur. İlk alınan bilgilere göre ödü adedi 20, yaralı adedi 35'tir. Yaralılar nokta nokta hastanesine kaldırılmışlardır. İlk kimlik tespitlerinde ölenlerin adları Hafize Çamlı, Ahmet Çamlı, Gülsün Çamlı, Abdülkadir Mert. ''Bırakalım bu iç kapayıcı haberleri'' dedi adam, radyosunu kapattı. ''Birazdan gelir bizimkiler. Yalnız onlar mı? Ayran, süt, sandviç satıcıları, salepçiler, kolonyacılar da doluşur. Ulan ne akbaba milletiz ha, ölü gördük mü?'' ''Korkuyorum'' diye fısıldadı kadın. ''Korkmayın ne olur.'' Genç adamın yüzü çökmüş gibiydi. ''Ama evdekiler çok merak edecekler beni. Belki de kazada...'' ''Korktuğunuzu belli etmeyin'' dedi genç adam. ''Korkunuzun kokusunu almasınlar. Havanın aydınlanmasına bir şey kalmadı.'' Hava aydınlanıyordu. Kar ilk ışıklarla yarılmıştı. Vagondakiler titreyerek, büzüşerek kara ve sabaha baktılar. Kar yırtıcı bir hayvan gibi kürk kokuyordu. Kürk, ter, buğu, kan tütüyordu. ''İsterseniz inelim'' dedi genç adam. ''Vakit varken bir deneyelim. Yakınlarda eve telefon edebileceğimiz bir yer buluruz belki. Bir kulübe, bir köy evi, bir şey. Hadi.'' Eğildi. Kadının çantasını aldı. Kitabı aldı. Tepeden bavulu aldı. Kendi çantasını aldı, dosyasını. ''Hayrola delikanlı'' dedi adam. ''Nereye?'' ''Telefon edecektik'' dedi genç adam. ''Bizde kalsanız iyiydi. Ne demişler? Sürüden ayrılana.'' ''Siz okumuşsunuz. Bizden iyi bilirsiniz ya.'' diye ekledi haince. ''Çabuk'' dedi genç adam. ''Gidelim buradan.'' Kar bütün izleri örtmüştü. Dümdüz, gümüşlü bir beyazlık kalmıştı geriye. Uzakta, çok uzakta bir ışık seçiliyordu. ''Çabuk olun'' dedi genç adam. ''Hadi gidelim.'' Öne geçti. Hızla yürümeye başladı. Arada bir duralıyor, arkaya dönüp bakıyordu. O soluk soluğaydı. Karın soğuğu yüzünü ateş gibi yakıyordu. Güçlükle soluk alıyordu artık. Biraz ötede iki genç serseri birbirlerine kar topu atıyorlar, hayvansı çığlıklarla kara devriliyorlardı. Yüreği ağzındaydı, hızlanmaya çalıştı. Diz boyu kar yürümeyi engelliyordu. Işık ötedeydi, biraz daha dayanması gerekiyordu. Öyle uyuşmuştu ki ayakları. Serseriler onların geçecekleri yolun iki kıyısına dikilip daracık bir geçit oluşturmuşlardı. Becerebilecek miyiz dedi kendi kendine. Denemeden bilinmez ki, ayrı ayrı ve birlikte. Genç adam döndü, gülerek güven verdi ona. Çantaları sürükleyerek hızla geçti aradan. Birazcık daha diyordu bakışı. Bir tökezlersem şu anda ya da başıma bir kar topu gelirse ona nasıl aktarsam, nasıl iletsem. Çok geç artık, bir tökezleyecek olursam hepsi yarım kalacak, başladığımız her şey. Genç adamın şimdiden pörsüyen yüzüne, gençliğinin yırtılan maskesine, umarsız bir ihtiyarlığa doğru koşan adımlarına baktı. Araları gittikçe açılıyordu. Git diye haykırdı var gücüyle. Koş, bekleme, belki. Kedi balı. H. Turgut için. Başlangıçta böyle değildi. Onların yüzlerini görebiliyordum daha. Okuldan döner dönmez ödevinin başına geçmeden önce gazeteye göz gezdiren zeki, meraklı bir ortaokulu öğrencisi söz gelimi. O yaşlarda ben de tiryakiydim. Harçlığımı bu yoldan kazanmaya başlamadan önce. Ya da diyelim yüksek öğrenim görmüş, sonra evlenince eve kapanmış, değeri anlaşılmamış bir kadın. Güzelce, hayır düpedüz güzel bir kadın. Ev işlerini bitirdikten sonra geleneksel 11 kahvesini içerken gazete okuma alışkanlığından vazgeçmemiş, günlük moda sayfasına bakmıyor bile. Belli başlı yalanları, dış politika yorumlarını okuduktan sonra köşede karar kılıyor, gazeteyi özenle katlayarak benim alanımla sınırlıyor, elinde kurşun kalem ve silgi tabii. Geniş bir bilgi dağarcığı var. Bu bilgilerin bir bölüğünü, özellikle teknolojik bulgularla yeni elementer konusundaki bilgileri bana borçlu. Onun adına üzülüyorum. Belki kıskanç kocası engellemiştir çalışmasını. Bunu düşünür düşünmez de ilişkilerin yıpratıcılığı ürkütüyor beni. Kadınlarla ilişki kurmaktan baştan beri neden kaçındığımı kavruyorum. Evet, 34 yaşındayım. Ya da diyelim bir pazar günü bütün aile sofranın başında kahvaltı ediyor. Boyalı boyasız bütün gazetelerle dergiler ortalığa saçılmış. Her evin pazar çılgınlığı. Oda demli çay ve kızarmış sucuk kokuyor. Baba haftanın yorgunluğundan sıyrılamamış daha. Yüzü biraz asık ama birazdan benim aracılığımla oğluyla bir şeyler paylaşacak. Keyfi yerine gelecek. Çünkü ailece beni sona saklamışlar. Hadi köşedeki sedire tel gözlüklü, idadi bitirmiş, emekli bir dede de oturtayım. Resim tamam. Şimdi onları birleştirmek, kaynaştırmak adına kolları sıvamalıyım. Benim bu uğurda bütün pazarlarımı tek başıma, iyice ısınmayan bir odada geçirdiğimi bilmiyorlar ama olsun. Hafta arası öyle doluyum ki hepsi pazara kalıyor. Onların suçu yok. Başlangıçta keyifliydim. Kendimi de o sofranın bir köşesine ilişmiş görüyordum. Çocukluğumda bizim evde pazar kahvaltısı geleneği yoktu. Yine de onları gözlerimin önüne getirebiliyordum. Biraz da kendim için hazırlıyordum oyunumu. Önce 1, soldan sağa, 20 kare. Biraz güç bulunabilecek, gel gelelim benimkilerin bilmeleri gereken ünlü bir sanatçı, yazar ya da besteci. Sonra 1, yukarıdan aşağıya. 16 karelik bir bilim adamı, düşünür ya da tarihi bir kişilik. Bu iki dizgeyi titizlikle saptamam gerek çünkü bundan böyle ortak harfler bir yandan köşeleri tutmamı sağlarken öte yandan geriye dönmemecesine bağlayacak beni. Ünlü ünsüz harf dağılımını bütününü göz önüne bulundurarak gerçekleştirmeliyim. İyi ki zorlanmıyorum. Ana dilimin ses akışını avucumun içi gibi bilirim. En övündüğüm özelliğim. Bir de altın ölçüden hiç şaşmam. Kapalı karelerimin sayısı 10'da biri, bilemediklerini 8'de biri. Aydınlatıcı bilgi olarak dilerseniz ipucu diyelim, adları seçilen ünlü kişilerin hemen akla gelebilecek özelliklerini, ders kitaplarına geçmiş yapıtlarını sayıp dökmüyorum tabii. Benimkilere saygımdan. O kişileri tarihe ya da günümüze yerleştirilen üstü örtülü yanları, beklenmedik zayıflıkları, söz gelimi, aşk acısı çeken cengaver bir padişah. Bakın burada dedenin yardımı dokunabilir. Göz ardı edilmiş başyapıtlarını, söz gelimi, eski hastalık yazarının soyadı soruyordum onlara. Böylelikle sıradan bilgilerle donanmışlarla gerçek anlamda bilgi düşkünleri arasında kesin bir sınır çekiyordum. Ara sıra ödün veriyordum vermesine. Özellikle çocukları ve sınavıma yeni katılan acemileri heveslendirmek, gözlerini korkutmamak amacıyla. İşte ucun ucun başlarlarsa sonradan aramıza katılabilirler. Yardımcı sözcükleri ustalıkla aralarına serpiştiriyordum. Bir bağlaç, bir Mısır tanrısı, en kısa zaman, bir göz rengi, bir nota, Hollanda'nın plaka işareti, sodyumun simgesi, bir çoğul takısı, su eski dilde, bir renk, bir hayvan, temel bir besin maddesi, bir haber ajansımızın kısaltılmış adı gibi. Bu tür sözcüklerin iki ya da üç harfli olması sıkıcıydı. Kusursuz kurgum zezeleniyordu. Ayrıca benimkilerle aramızdaki sözsüz anlaşma gereğince temel besin maddesinin un değil et, hayvanın it değil at, üç harfli peygamber adının Nuh değil İsa, eski dilde suyun genellikle ma değil ab olması da baştan kararlaştırılmıştı. İleride benim hızıma ayak uydurduklarında gözlerinden düşmeme yol açabilecek küçük hilelere asla başvurmuyordum. Söz gelimi Ra'yı sormak istiyorduysam, daha doğru bir deyişle sormak istediğim Ra idi ise, tersi sanat falan demiyordum. Başlangıçta servisteki arkadaşlar, hatta şefim övünüyorlardı benimle. Evet, bir bankada çalışıyorum. Dediklerine göre engin bir kültürüm varmış. Bulmacalarımı çözerken epey zorlanıyorlarmış. Ansiklopedilere, sözlüklere bakıyormuş, hatta telefonla uzmanlara da danışanlar varmış aralarında. Kaçınmadan açıkça söylüyorlardı yüzüme. Gazeteye de övgü mektupları yağıyormuş. Haftada bir bulmacalarımı sunmak için uğradığımda mektuplarımı alıyor, o gecemi onlara ayırıyordum. Öbür gecelerimi, demin dediğim gibi yüzlerini görebildiğim okurlarımla, benimkilerle paylaşıyordum. Ne yapıp edip iş yerimin adresini öğrenmişlerdi. O günlerde bankaya girip çıkanların hangilerinin bizden olduğunu kestirmeye çalışmak en sevdiğim oyundu. Ne bileyim, giyimlerinden, ellerindeki gazetelerle kitaplardan, konuşurken seçtikleri sözcüklerden. Gözlerinin içine baktığımı fark edince hafifçe, başkalarına çaktırmadan bana gülümsüyorlardı. Tamam diyordum içimden. Evet, hayır, baş ağrıları yoktu daha. Hafif bir çarpıntı belki. Mektupları okurken damarlarıma bir sıcaklık yayılıyordu. Çünkü kusursuz bir bulmaca çatmanın kusursuz bir şiir yazmaktan daha kolay olmadığı gün gibi ortadaydı artık. Okurlarım da bu gerçeği kavrayabilmiş, kültürlü, seçkin kişilerdi. Bulmacalarım eni konu etkiliyordu onları. Adlarını ya da soyadlarını, ara sıra tam adlarını, sorduğum ünlülerden teşekkür mektupları alıyordum. Hangi okulları bitirdiğimi, nerede çalıştığımı, bunca bilgiyi nasıl edindiğimi öğrenmek istiyorlardı. Hayır, evet, okuyamadım ortaokuldan sonra, babam ölünce. Fabrika işçisiydi. Tek başına, ablamla beni geçindirmek zorunda kalan anneme destek olmam şarttı. O yıllarda zaman bulabildikçe yazdığım şiirler değerlendirilmedi nedense. Dergi yöneticileri doğru yolda ilerlediğimi söylüyorlardı gerçi ama özgün bir şiire varmak istiyormuşsam çok okumam gerekiyormuş. Ortalıkta bir sürü genç şair varmış ve benim şiirlerimde nasıl söyleseler garip bir kuruluk göze çarpıyormuş. Şiirlerimi okuduklarını sanmıyorum. Ne zaman uğrasam bıraktığım masada görüyordum dosyamı. Hayır, evet. Bahar başıydı sanırım. Baş ağrıları, dalgınlık. Karşı kaldırıma geçiyordum. Meydan saatine ilişti gözüm. Birileri kadranını söküp götürmüşler. Geriye boş bir gök parçasını gösteren çatlak bir cam kalmış. Öteden beri bozuktu. Demek şimdi onarmaya karar vermişler dedim içimden. Neden? Bulmaca deyimleriyle konuşacaksak, aklarla karaların birbirine karıştığı sevdiğim günlerdi. Eve gidip kapıyı kilitledim. Kimler benimkilerdi, kimler ötekiler? Hepsinin elinde aynı boyalı gazeteleri, ipe sapa gelmez bulmaca ve mizah dergilerini görüyordum. Başka dostum yokken, bütün pazarlarımı, gençliğimin en güzel günlerini onlara adamışken ben. Dehşet vericiydi. Üstelik her gün mantar gibi biten ansiklopedilere, ansiklopedi fasiküllerine, kılavuz kitaplara, eklere, rekor kitaplarına, terim sözlüklerine, el kitaplarına, bilim dergilerine, yolculuk rehberlerine maaşım yetmediğinden daha küçük, daha soğuk bir odaya taşınmıştım. Daha sapa bir semte. Gelenim gidenim yoktu zaten. Karyolamı, iki koltuğumu, sehpayı sattım. Öbür eş sehpa, üçüncü koltuk, büyük halı, 17'sinde evlenmek zorunda kalan ablamın evindendir. Bu kadar eşya neme yetmezdi ki. Bir yer yatağı, bir tahta masa, bir lamba ve kitaplarım. İnsanları, artık benimkiler ve ötekiler diye düşünmüyordum. Artist fotoğraflı bulmacalara, anagramlara, yazbozlara, yani her türlü yozluğa karşı koyabilsem yeterliydi. Bu çılgın başıboş gidişe bir son versem. Mesleğimin ölmesine nasıl göz yumardım? O günlerde kendimle yarışmak zorunda kaldım. En son elementleri, en taze sibernetik, yapısalcılık, dilbilim, çevre bilim tartışmalarını, dergileri, son konserleri kaçırmamalıydım. Genç yazarların ilk, eski yazarların son yapıtları, yılın ödülleri, gerekli doğum ölüm tarihleri, kitapların ilk yayımlandığı, resimlerin bitirildiği, bestelerin ilk yorumlandığı tarihler, ünlü bestecilerle ressamlara esin kaynağı olmuş kadınların genç kızlık soyadları, bağımsızlığını yeni kazanan, bağımsızlığı tanınan devletlerin adları, eski ve yeni olarak ulusal kahramanları yetişemiyordum. Şefim anlayış gösteriyordu, dalgınlığımı hoş görüyordu. Yine de onun ve servisteki kızların bakışlarını ensemde duyuyordum. Gömleğimin sararmış yakasına, paltomun parlayan kumaşına bakıyorlardı galiba. Bana eskiden gösterdikleri saygıyı neden göstermediklerini biliyordum. Piyasayı tutan toy, kolaycı bulmacacılar benim ne zahmetler pahasına elde ettiğim bilgileri bir haftada ayağa düşürüyorlardı. Biz bulmacacıların terminoloji dediğimiz hazır bilgi dağarcığına katıyorlardı, yağmalıyorlardı beni. Elimden ne gelirdi? Bugünlerde gazeteden ilk uyarı geldiğinde şaşmadım doğrusu. Yöneticilerin bana benim hızıma ayak uydurmaları beklenmezdi ama okurların eleştirileri ummayacağım ölçüde sertti. Bulmacalarım iyice içinden çıkılmaz hale geliyormuş. Eğlence yerine kıyasıya bir savaşa dönüşüyormuş. Onlara baskı yapıyormuşum. Doğru, geçen hafta Nikaragua'daki bir ırmağın önemsiz kolunu sormuştum. Var olmayan bir elemente bir simge uydurmuştum. Doğru, doğru, harflerin şapkalarını gönlümce koyup çıkarıyordum. G'yi canım istediğinde yumuşatıyordum. Sözcük sonuna gelen sert sessizleri de bazı sözcüklerin yerel ağızlarındaki karşılıklarını soruyordum. An en kısa zaman değildi. Çiftlik sınırıydı artık. Kırlangıç, serçegillerden bir kuş değil, bir tekne türüydü. Anlaşmayı bozmuştum, evet. Ama amacım onları yeniden kazanmak, görmek olduğunu bir türlü anlamadılar. Benim bu uğurda özenle uydurduğum sözcüklerin, kavramların, genel geçer doğrular gibi görünmesine, yaygınlaşmasına ses çıkarmadılar. Hayır, evden pek çıkmıyorum şimdilerde. Sürekli izindeyim. Ama uyanıkken de karabasanlar görüyorum. Siyah beyaz, renksiz düşler. Dün akşam kendimi karelere bölünmüş bir atlasın üstünde gördüm. Kapalı kareleri bir bir atlayıp sondaki boş kareye ulaşırsam ortaya bembeyaz bir bulmaca çıkacakmış. Kareler seramiktenmiş, bulmacaysa yeryüzüymüş. Karşıma dikilen dış çizgileri silik, yoğun kitle de olmasa olacak. Kapımı hep kilitli tutsam da içeri sızmanın yolunu buluyor ve etsiz, renksiz, yüzsüz onunla savaşamıyorum. Kayıyor, sürekli oynuyor, terliyor benimkiler. Hala varlarsa, oradaysalar, acaba bazı bilgiler verirler mi bana dışarıdan? Kibrit çöpleri yine kutuların üstünde belirten yıldızdan az mı çıkıyor? Sigara paketlerinde yine 20 sigara var mı? Tabak takımları, çatal bıçaklar, kaşık hariç ve bardaklar düzinelerle mi satılıyor yine? Bir manga 10 kişi, bir takım 4 manga, bir bölüm 3 takım, bir tabur 3 bölük mü? Geleneksel özel atlar, bol harfli çağdaş atlar, az harfli mi? Hala insan giysilerindeki harflerin sayıları değişti mi? Ya da renklerin ya doğa parçalarının baharda eskisi gibi 7 harfli kır çiçekleri, 5 harfli kuşlar görülüyor mu? Kırlarda bir yerlerde beklenmedik bir ırmak fışkırmış olmasın sakın. Şimdilik atlaslarda izleyemediğimiz bir ırmak, adı 80 harfli, bir kuş havalanmış olmasın bu aralar, düzen yerli yerinde mi ve nokta işaretleri, özgür koşuğun ileriki yüzyıllarda kuralları belirlendi mi, şimdiden çağrılar iki kişi adına mı yazılıyor yine? Yapayalnız bir gök. Ortası. Göz ucuyla aylık televizyon programlarından bölümleri izlerken, "Vallahi çocuklar ben vampirlere falan inanmam," dedi Doğan Bey konuklarına. Safsata bunlar. Bir zamanlar öğretim üyesiyken de bilimin öncelikle bu tür batıl inançlarla savaşması gerektiğini her fırsatta vurgulardım öğrencilere. Ne günlerdi. Ama demek ki çabalarımız işe yaramamış. Şimdiki gençler bu tür filmlere, dizilere bayılıyorlar. Özel gösteriler falan düzenliyorlar. Bir şiddettir gidiyor. Sofradaki en gencimize soralım. Yanlış mı söylüyorum Nedim? Gençlerin az okudukları da mı yanlış? Sofranın öbür ucuna eklenmiş iskemlesinde oturan Nedim soru karşısında durdu bir an. Hiç beklemiyordu. ''Haklısınız amca,'' dedi kısık bir sesle. ''Çok okumadıkları doğru ama siz de son zamanlarda okumaya zaman ayıramadığınızı söylüyorsunuz sık sık.'' ''Benim durumum çok farklı evladım,'' diye güldü Doğan Bey. ''Şimdi evet ama eskiden okuyacağım kadar okudum. Şu yeni uydurulan kelimelerin de etkisi var tabii isteksizlikte. Mesela vampir dedik demin. Bu kelimenin öz Türkçesi var mı? Ne uydurdular karşılık olarak? Kan içici dedi Nedim yutkunarak.'' Belki o sözcüğü tam tamına karşılamıyor ama konuya yeni bir bakış getiriyor. Kavramı çağdaşlaştırıyor. Doğan Bey yeğeninin gitgide boğuklaşan sesinden, boş şarap kadehine uzanırken titreyen ellerinden bir ipucu almışçasına geri çekildi. Tatsız bir tartışmaya girmek istemiyordu böyle bir gecede. Bu olan ne zaman gelse bir tartışma çıkarır zaten. Şarap şişesiyle başında bekleyen garsona uzattı kadehini. Üstüne bu gecelik giydirilmiş garson üniformasına alışamadığı belli olan güleç yüzlü Rumeli delikanlısı bir eliyle ceketinin ön düğmesini tutarak öne eğildi. Beyefendinin kadehini yarıya kadar şarapla doldurdu. ''O kadar da demedik evladım, öyle görmemişler gibi,'' dedi Doğan Bey, babacan, halkçı bir gülümsemeyle. ''Tadımlık koyacaksın.'' Evlilik yıldönümü kutlaması için İstanbul'dan helikopteriyle getirttiği konuklar da gülümsediler.